Ayrım 33.
Rulet ya da yarışta kazandıkları paraları mübah saymak için sürekli bir vicdan muhasebesiyle yaşayan kumarbazlar gibi Manuel de arena oyunları dışında sonsuz bir etkinlik gösterme gereksinimi duymaktadır. Çalışmak denen şey zihnine öylesine saplanmıştır ki durmadan sağa sola koşar, inceler, emir verir, malikanelerinin yönetimine göz kulak olur. Bıkmadan, usanmadan yeni girişimlere atılır. Oysa yazları onun için hak edilmiş bir dinlenme mevsimi olmalıydı. 1965'te yalnız İspanya'da Juan Belmonte'nin rekorunu kırarak 111 kez arenaya indi. O yılın Ağustos ayında 15 bin kilometre yol alarak 30 günde 32 korridaya katıldı. 64 boğa öldürdü ve 53 kulakla 11 kuyruk aldı. Bu yorucu maratondan kendisine kalan 19 yara izi yan yana sıralandığında belini 3 kez sarar. Omuzdan 2 ağır ameliyat, uzun yolculuklar, seyircilerin amansız istekleri sonucu çökmüş bir yüz ve sıskalaşmış bir bedendir. Boğaların boynuzlarının karşısında durmak aç ve sefil bir oğlan için eşsiz bir cesaret gösterisidir. Ama 30 yaştan sonra ve de bankada 100 milyondan fazla parası olan biri için bu davranış bambaşka bir anlam taşımaktadır. Manolete'nin son yıllarda yaptığı gibi Manuel de yaşamı böylesine yorucu çabalar içinde geçen bir insanın tehlikesizce dayanabileceği ölçünün çok üstünde alkol almaktadır. Corrida mevsiminde Meksika'dan getirdiği güçlü uyku ilaçlarını almadan uyuyamamaktadır. Ertesi günde bunun uyuşukluğundan kurtulmak için yeniden ilaç alarak gittikçe yapay olan bir yaşantının çıldırtıcı burgacını daha da derinden duymaktadır. Malaga'da, Murcia'da, Saragosa'da gazeteciler onun öyle yorgun gördüler ki gazetelerinde sağlığını korumaması halinde işin kötüye varacağı konusunda uyarılar yağdırmaya başladılar. Ama o güne dek hiçbir torero'nun yaşamında görülmemiş bir hızla birbirini izleyen sözleşmelerin, hayranlarının, ününün ve dop dolu yaşama tutkusunun esiri olan El Cordobés seçme gücünü yitirmiştir. Bununla beraber bir kış gecesi bu hızlı akışı durdurmaya karar verdi. Ama yaşamının akışı sonunda bu çabalarını boşa çıkardı. Saat sabahın 4'üydü. Yeni malikanesinin lüks yatak odasında irkilerek uyandı ve dehşet içinde kalkıp oturdu. Kabus görmüştü. Kocaman, siyah bir boğanın boynuzları bedenini delip geçmişti. El Cordobés, Impulsivo'nun boynuzladığı günün akşamında olduğu gibi hayatının bu yaradan akıp gittiğini hissetmişti. Şoförünü uyandırdı, Mercedeslerinden birine atladığı gibi Cordoba'ya vardı. Ve Madrid'e telefon ederek güreşi bıraktığını bildirdi. 4 gün sonra tıpkı bir cenaze alayı gibi peş peşe bir yığın siyah araba gelip malikanesinin kapısının önünde durdu. Gelenler arasında kendisini Madrid'e çağırmış olan Livino Stuyk, El Pipo'ya Torero'sunun İspanyolların tüylerini diken diken edeceğini söylemiş olan yaşlı Balana'nın oğlu Pedro Balana. Fiesta Bravada devrim yaratacağını iddia eden genç serseriyi bir zamanlar kapı dışına atmış olan Sevilla Arenası'nın tanınmış empresaryosu Diomede Canorea da vardı. El Cordobés'in televizyonun ve turistlerin sayesinde bu adamların yönettiği gösteriler olağanüstü bir ilgi görmekteydi. Fiesta Brava tarihinde güreşleri görmek için asla bu kadar insan bunca para dökmemişti. Empresaryolar 1959'da ancak 333 korrida düzenleyebilmişlerken şimdi her yıl bu sayı 1000'i aşmaktaydı. 5 yıl içinde 12 arena inşa edilmişti. Büyük feryalar daha da önem kazanmış ve korrido mevsimi uzamıştı. Kendi saygınlıklarıyla birlikte bankadaki hesapları da artmıştı. Ve şimdi kaprisli bir gencin gördüğü bir kabus yüzünden saltanatları yıkılma tehlikesi geçiriyordu. Çekilme haberi yayılır yayılmaz yüzlerce seyirci Sevilla'daki Maestranza Arenası'na koşup Nisan feryası için satın aldıkları abonmanları geri vermek istemişlerdi. Castellón de la Plana kaplıcalarındaki en büyük otelin sahibi kentlerinde El Cordobés'siz ne feria ne de turist olacağını ilan etti. ünlü bir iktisatçı matadorun çekilmesi sonucunda otellerin, taksi şoförlerinin, kara borsacıların, lokanta sahiplerinin ve öteki tüccarların yıllık zararının 2,5 milyar civarında olacağını hesapladı. Ziyaretçiler kasvetli bir hava içinde Manuel Benitez'in bürosuna girdiler. Spor bir gömlek giymiş olan matador onları Manolete'nin büstünün ve bir başka ünlü kordobalının filozof Seneca'nın heykelciğinin altında karşıladı. Bir zamanlar Benitez adlı sefil oğlanı programlarını almayı reddetmiş olan bu kendini beğenmiş adamlar Fiesta'yı içine düşeceği felaketten kurtarması için El Cordobes'e 45 dakika yalvardılar. Bir kabusun kendisine yaklaşık 10 milyon liralık tazminata mal olacağını bildiği için olsa gerek sonunda boyun eğdi. Ziyaretçilerin boğa güreşlerine, İspanya halkına ve Fiesta Brava'ya vereceği zararları düşünerek kararından vazgeçtiği konusunda hazırlamış oldukları beyanatı koskoca acemi yazısıyla imzaladı. Böylece Manuel boğalara, seyircilere, bitmez tükenmez yolculuklara ve o yıkıcı heyecanlarla dolu yaşantıya döndü. Ama bu dönüş nedeniyle Joselito'yu, Manolete'yi yenmiş olan tehlike şimdi onu da tehdit etmekteydi. Seyirci bir gün onu da hiçbir insanın aşamayacağı sınırların ötesinde yaşamıyla oynamak zorunda bırakacaktır. Kentlerin, insanların, otel odalarının ve yolculukların çıldırtıcı burgacından kaçıp uçağına atlayan El Cordobes bazen nerede olduğunu ve yarın hangi koridaya çıkacağını bilmemektedir. Bildiği tek şey her gün 20 dakikalık bir tehlike için 1 milyon peseta kazandığıdır. Ne var ki onun asıl zenginliği o köklü, hayvansı, yabanıl ve akıl almaz güçte hiçbir eğitimle elde edilemeyecek olan şeyde cesaretinde yatmaktadır. Onu El Cordobes yani kuşağının en ünlü ve üzerinde en çok tartışılan matadoru yapan her şeyden önce bu cesarettir. Milyonlarca İspanyol ona ilahlar gibi tapmakta ama bir o kadarı da ondan nefret etmektedir. Onu sevmeyenler koridayı kaba, çirkin ve vahşi bir dövüş haline sokan bir sahtekar, gösterişçi bir maskara olduğunu ileri sürerler. Hayranları ise tersine Fiesta'ya coşku ve heyecan getirdiğini savunurlar. Uğradığı saldırılara Manuel kadar aldırmayan biri daha bulunamaz. Beni eleştirenleri benimle birlikte arenaya inmeye davet ediyorum der. Boynuzların karınlarını, göğüslerini ve başlarını sıyırdığını gördüğüm zaman onları ciddiye alabilirim. Şunu bilsinler ki ben de Manolete ve Ordonez gibi güreşebilirim. Ama o zaman bir başka Manolete ya da bir başka Ordonez olurum ancak. Oysa ben neysem o olmak istiyorum. El Cordobes. Yalnız ve yalnız El Cordobes. Zayıflıklarına, başarısızlıklarına, milyonlarına, arabalarına ve taşınmaz mallarına rağmen Manuel Benitez dün neyse bugün de odur. Destanı plazaların sınırını aşan bir ulusun kalbine ve umutlarına ulaşan bir insan. Juanita Moro adlı bir hizmetçi kadın için bir ilahtır. Çünkü benim yaşayamayacağım düşleri gerçekleştirmiştir. Eugenia Suarez adlı bir gazetecinin kanısınca Kennedy Amerika için, De Gaulle Fransa için, Gandhi Hindistan için neyse El Cordobes de İspanya için odur. Yani her ulusa gerekli ilahlardan biridir. Hiç korida seyretmemiş olan felsefe öğrencisi Victor Frage ise onu İspanya'nın gereksinimi olan bir simge olarak görmektedir. Zira sıfırdan başlayıp servete kavuşmuştur. El Cordobes'in hasımlarının az çok hakları olsa gerek, Corrida'nın bazı bakımlardan düşüşünü bunca iyi yansıtan bir şey daha bulunamaz. Ama Manuel Benitez'in arenaların kumları üzerinde yarattığı gösteriş havası tüm ülkeyi saran havanın aynıdır. Kastanyetlerin, Mantillaların, Paseoların İspanyası, kısacası Monterland ve Hemingway'in anlattıkları güzel, soylu, romantik İspanya, Coca-Cola'ların, neonların, blok binaların ve tok karınların yarattığı yeni bir uygarlık karşısında yavaş yavaş yok olmaktadır. Bu yatsınması olanaksız bir gerçekliktir. Toromaşi yazarlarının onun sanatı hakkındaki kesin kararları ne olursa olsun, ister iyi ister kötü hükme varsınlar, El Cordobes arenaların güneşli basamaklarından onu ve dolayısıyla yepyeni, daha rahat bir yaşantının doğuşunu alkışlamaya hazırlanan kitlelerin Torero'sudur. Yeni, güzel bir dairedeyiz. Duvarlarında ünlü fırçaların tabloları yerine matadorların renkli portreleri asılmış. Salona uzanan uzun loş koridorda durmadan koşuşan beyaz önlüklü hizmetçiler ve esrarengiz tavırlı uşaklar o yere kumarhane ya da batakhane havası veriyor. Salonun köşesindeki ufak bar tezgahının gerisinde süzgün yüzlü bir genç kadehleri kuruluyor. Halbuki bu genç oranın barmeni değildir. Adı Jose Fuentes'tir ve matadordur. El Pipo'nun son keşfi, geleceğin harikası. Orada Ivory kahvehanesindekinin yerini alan Madrid'deki karargahında eski deniz hayvanları kralı yaşamının son tutkusunun peşinde koşuyor. Manuel Benitez El Cordobes'i unutturacak yeni bir harika matador lanse etmeye çabalamaktadır. El Pipo yaşlanmış, yüzü kırışmış, kilo almış ama o da hala destansı bir kişi. Onunla ilgili günlük bir olayı İspanya'nın bütün gazetelerinin yayımlaması hala ne kadar popüler olduğunu kanıtlamıştır. Zavallı bir Maletilla, Fiesta'nın kapılarının kendisine açılmasından umudu kesince Cordoba'nın en yüksek binasına çıkmış ve güreşme fırsatı verilmediği takdirde kendisini aşağıya atacağını ilan etmişti. İtfaiyeciler koşup merdivenlerini uzattılar, yoldan geçen papazlar ve polisler zavallı oğlana bunu yapmaması için yalvarmaya başladılar. O sırada bir itfaiye erinin aklına bir fikir geldi. Üniformasını çıkardı, geniş kenarlı kocaman bir şapka giydi. Dişlerinin arasına kalın bir pro sıkıştırdı ve merdivenin basamaklarına tırmanmaya başladı. Bir yandan da ''Ben El Pipo'yum, atma kendini, sana fırsat vereceğim.'' diye sesleniyordu. Ünlü menajerin silüetinin kendisine doğru geldiğini gören zavallı olan kurtarıcısına doğru koştu. Kara yazgısının artık son bulacağına ve İspanya plazalarında şöhret kapılarının açılacağına inanıyordu. Angelita Benitez bugün kardeşinin aldığı yeni evde yaşamaktadır. Palmalılar için orası La Casa del Cordobés, Cordobes'in evidir. Manuel'in onu o sefalet yuvasından kurtarma vaadini tuttuğu çılgın yazın sonundan bu yana Angelita Benitez'in yaşamı değişmiştir. Madrid'in ışıklarını görmemiştir henüz ve herhalde görmeyecektir. Ama oğlu, kardeşi gibi Don Felix Moreno'nun tarlalarında çalışmayacak. Kızı, kendisininki gibi çocukluk yaşamayacak. Oğlu, Sevilla'da bir okulda muhasebecilik öğreniyor. Milyarder dayısının işlerinin yönetimi için gerekli bir meslek bu. Hayat dolu ve sağlıklı bir kadın olan Angelita, Belen sokağındaki sefil günlerinde olduğu gibi güçlüdür. Gene aynı enerjisiyle evinin işlerini yapar. Şafakta başlar, karanlık basıncaya dek temizler, paklar ve bütün gazlı yeni fırınında çocukken yiyemediği nefis yemekler pişirir. Ama Benitez ailesinin en büyüğünün şen, canlı duruşunun gerisinde acı anılar gizlidir. İç geçirerek, yoksulken ve açlıktan ölürken kimse bize ilgi göstermezdi diye anlatıyor. Bugün Manuel ünlü ve zengin olduğu için bir zamanlar üstümüze tükürmeye bile tenezzül etmeyenler şimdi dostuz diyorlar. Ama El Cordobes'in ablasının asıl dramı geceleri, karanlıkla birlikte ve Palma del Rio'nun damları üzerinde leylek seslerinin kesilmesiyle başlar. Her gece geniş karyolasının içinde Angelita dua eder. Kardeşini boğalardan, boynuzlardan, halktan, kısacası şöhret basamaklarını çıkmaya başladığı günden beri onu tehdit eden tüm tehlikelerden koruması için Tanrı'ya yakarır. O evden Azote'de, Averroes sokağındaki ucuz blok apartmanlardan birinin ufak bir dairesinde bir kadın daha Manuel Benitez'i düşünmektedir. Ufacık odasında Anita Sanchez, El Cordobes'in kendisine armağan ettiği dikiş makinesinde gün boyu palmalı hanımlara elbise diker. Güzel ve hüzünlü yüzüyle tatlı, sakin bir genç kadındır. Münzevi bir yaşam sürdüğü bu ufak toplumun gözünde bir olay onu mimlemiştir. El Cordobes'in nişanlısıydı ve bir zamanlar evlenebileceği kişiler şimdi başkasına bakmaktadırlar. Evli ve üç çocuk sahibi Juan Jorillo, Palma'da yeni kurulan bir mahallede bir zamanların sefalet yoldaşının armağan ettiği dairede oturuyor. Gençliğinde geçirdiği başıboş yaşamdan hala vazgeçmemiş. Hala çocukluğundaki gibi aklına eseni yapan, kaygısız, en ufak disipline dayanamayan bir yaratık. evden çıkar, günlerce, haftalarca dönmez ve kimse nerede olduğunu bilmez. Manuel armağan etmek istediği konutun satış anlaşmasını yapmak üzere verdiği randevuya geldiği halde Juan başıboş dolaştığı sırada girdiği bir çiftlikte migas yemeği randevusuna yeğlemişti. Matador'un malikanesinin ilk kahyasıyken Manuel onu 3 gün içinde kapı dışarı etti. O günden beri de Juan Horillo, Cordoba'da bir servis istasyonunda Avrupa'nın 4 bucağından gelen turist otomobillerinin tekerleklerini pomparlayarak 3-5 peseta kazanmaktadır. Bununla beraber anılar iki eski arkadaşı sonsuzca birleştirmektedir. Milyarder ile yola gelmez serseri her rastlaştıklarında hemen yola çıkarlar. Mercedes'e atladıkları gibi uzaklara sürer, eski mesleklerini icra ettikleri, yani portakal çaldıkları bahçelerden geçerler. Don Carlos Sanchez hala Notre Dame de la Assomption Kilisesi'nin kutsal sessizliği içinde, dertsiz, tasasız cemaatini yönetmekte, bütün gün bir kentin varlığının belirtisi olan işleri, Palmalıların doğumlarının evlenme ya da ölümlerinin gerektirdiği işlemleri yürütmektedir. Kasabanın öte ucunda Pedro Carneca'nın kahvehanesi eskisi gibi pis kokulu ve gürültülüdür. Bedeni yağ tulumuna dönen Carneca, yaşamayı sevenlere özgü o sürekli gülümsemesiyle tahtında kurumla oturmaktadır. O, Palma del Rio'nun, Afigione'nin hükümdarıdır. Boğa yetiştiricisi acımasız Don Felix Moreno, Saint Jean Baptiste mezarlığındaki aile kabrinde iç savaş sırasında ünlü Saltillo soyunun boğalarını yiyerek açlıklarını bastırmanın cezasını hayatlarıyla ödeyenlerin gömüldükleri ortak çukurun az ötesinde son uykusunu uyumaktadır. Endülüs'ün göbeğinde bir vaha gibi yükselen kasabanın portakal ağaçlarıyla çevrili meydanlarında ve güneşten kavrulan daracık sokaklarında hiçbir şey değişmemiş gibidir. Arap surlarının dibinde çocuklar hala korrida oynar ve caddeden geçen bir yabancı araba hala dikkati çeker. Oysa Manuel Benitez ve Juan Horillo'nun 10 yıl önce kovuldukları günden bu yana birçok değişiklikler olmuştur. Eski kentin yosunlu kiremit damlarının girişinde yeni okulların, tuğla fırınının ve 1500 konutun kübik silüetleri görünmektedir. Bir zamanlar yazın tozla, kışın çamurla kaplı olan sokakları bugün parka ya da asfalt döşelidir. Ve Palmalılar pencerelerinin ardında artık mum yerine elektrik yakmaktadırlar. Kasabanın sakaları olan Miguel ve Antonio yeni bir iş aramak zorunda kalacaklar. Zira Palma, uygarlığın ilk lüksü olan musluk suyuna yakında kavuşuyor. Kasabayı 1000 yıllık uyuşukluğundan yavaş yavaş kurtaran ekonomik ve toplumsal gelişme daha da belirli. Yeni su yolları sayesinde Cuadrol Cuivir ekilen toprakların yüzeyini 10 yıl içinde 10 kat artırmıştır. Portakal üretimi daha dün kasabanın gereksinmesini ancak karşılar. Manuel Benitez'in aşırmalarına ancak yeter durumdayken bugün palma meyveleri neredeyse Frankfurt, Paris ve Amsterdam sofralarını süsler hale gelmek üzeredir. Bir zamanlar Manuel Benitez'in çarıklarının teptiği düzlüklerde dolaşan boğaların kara görüntüsü yerine şimdi bembeyaz pamuk tarlaları uzanıyor. Buradan alınan yüzlerce kamyon palma pamuğu Katalonya'nın dokuma fabrikalarını besliyor. İnek ya da katırla çekilen saban yerini yavaş yavaş traktöre bırakıyor. 9 yük aracı, 2 biçer döveri, 2 pamuk balyalama makinesi ve sadece 40 işçisiyle Don Felix Moreno'nun toprakları bugün iç savaşı izleyen yıllarda 210 işçi, 70 öküz ve 30 katırla alınan ürünün 4 katını veriyor. Ama bu değişikliklerin getirdiği toplumsal gelişme daha da anlamlıdır. Büyük malikane sahibi ailelerin yanında devletin verdiği uzun vadeli krediler sayesinde verimlileştirilmiş topraklara yerleşmiş ufak girişim sahipleri, zanaatçılar, esnaf, kalifiye işçi ve tarım kooperatifleri kadrosundan oluşan yeni bir orta sınıf türemiş. Plaza de los Trabajaderos, Manuel Benitez'in babasının zamanındaki gibi birkaç günlük iş dilenen emekçilerle dolu hala. Ama tarımın gelişmesi uzun işsizlik dönemlerini kaldırmış, bir günlük alın teri için işçiler şimdi Benitez ailesi çocuklarının Don Felix'in tarlalarında kazandığı paranın 10 katını alıyorlar, günde 150 peseta. Daha iyi bir yaşama doğru bu ağır fakat sürekli gidiş içinde yeni etkinlikler ortaya çıkıyor. El Cordobes'in doğduğu kasabaya dönüp ilk kez ışıklı giysilere büründüğü yıl Palma'da bir tek benzin istasyonu yoktu. Bugün kırmızı görüntüleri kasabanın altı yerinde nöbetçi askerleri gibi dikilmiş, savaştan önce bu Endülüs kentinin ıssız sokaklarında hayaletler gibi gezinen iki taksi ve ağaların özel arabalarına karşılık 400 otomobil ve 250 kamyon dolaşıyor. 1958 yılında en büyük bisiklet satıcısı yılda yalnız bir motorlu bisiklet satarken bugün yılda tam 200 satıyor. Las Ventas'taki tarihsel Corrida'nın görüntülerini Palmalılara sadece 12 televizyon alıcısı ulaştırmışken 3 yıl sonra kasabanın damlarında 500 anten göze çarpıyor. Televizyon alıcılarının bu kaçınılmaz artışı karşısında erkekler akşamları uğramayı alışkanlık haline getirdikleri kahvehanelerden koptular. Yüzyıllardan beri Palmalılar soğuktan donan bedenlerini brazerolarının çevresinde toplanıp ısıtırlarken şimdi elektrikli radyatörler kullanıyorlar ve 20 yıl öncesine dek bilinmeyen elektrikli ütü en yoksul evlere bile girmiş. Kadınlar çocuklarını şallarında gezdirirken kaldırımları yeni bir taşıma aracı tıkıyor artık, bebek arabaları. Hatta bir de oyuncakçı dükkanı açılmış. Vitrine de Manuel Benitez'in babasının 150 günlük emeğinin karşılığınca değerde olan olağanüstü lüks bir oyuncak konmuş. Konuşan, gözlerini açıp kapayan bir bebek. Fiyatı 915 peseta. El Cordobes'in doğduğu kasabanın bu yeni çehresi yoksullukların izini örtüyor. Ama gene de bütün bu gelişmeler tüm İspanya'yı son 10 yıl içinde altüst eden muazzam değişikliklerin zayıf bir yansısından başka bir şey değildir. 10 yıl önce Manuel'in ve Horilo'nun iş aradıkları Madrid'deki yapılar bugün yeni bir beton ormanın içinde kaybolmuşlar. Düne dek İspanyol olmayan hiçbir şeyi kabul etmeyen başkentte şimdi Dolce Vita gibi anlamlı adlar taşıyan barlar, vitrinlerde mini etek sunan mankenler, yağmurluk markalarını lanse etmek için Eiffel ya da Londra kuleleri gibi kozmopolit simgeler kullanan reklam afişleri var. 400 bin arabanın yani 6 kişiye bir oto doldurduğu Madrid, gelişmiş toplumların lüksü olan trafik tıkanıklıklarına sahne olmuş sonunda. Vaktiyle kenti bir sefalet çemberi gibi saran banliyöler yerlerini büyük binalara bırakmış. Endülüs göçmenlerini barındıran gecekondular artık yok. Onların yerine Madridlilerin kötü konutta yaşayan İspanyol sayısı Paris'te Madrid'dekinden daha fazladır diye kurum satmalarına olanak tanıyan yepyeni işçi mahalleleri kurulmuş. Avrupa'nın en büyük süpermarketi Prica şimdi Madrid'de de yerini almış. Raflarında Polonya vodkasından Rus havyarına dek tüm dünyanın ürünleri satılıyor. Mağazaların, restoranların kapılarını mavi, sarı ve siyah renkli Diners Club ve American Express kartları süslüyor.